Tarih 19 Mayıs 1997. Yer Ankara Hipodrom. Çankaya Belediyesi Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Güneşle Geliyoruz sloganıyla bir konser düzenledi. 500 binin üzerinde katılımcının olduğu konser, Türkiye'nin en büyük konseri olarak tarihe geçti. Zülfü Livaneli, konserin baş aktörü olarak oradaydı.
İnsanlara memleketini sorarlar, bir memleket söyler, bilir, Malatyalıyım der, şuralıyım, buralıyım. Ben öyle bir şey söyleyemem çünkü o kadar çok memleketim var ki. Yaşar Kemal takılırdı, ya kimi görsem benim memleketim diyorsun diye. Çünkü memur ailesi olunca Osmanlı'dan beri subay, hakim, her yerde böyle dolaşmışız. Ama benim şehrim olarak benimsediğim yer tabii Artvin kökenliyiz ama Ankara'da büyüdüm ben. Ankara'da okudum, orada evlendim, orada hapse girdim, orada milletvekili oldum, orada konserler yaptım. Yani Ankara'dır benim ruhumdaki şehir, Ankara'dır.
Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak.
Ben çocukken babam bana bisiklet alacaktı ama bir kaza görüyor. İki kardeş bisikletin üstünde ölüyor falan. Bir kamyon çarpıyor. Çok korkuyor. Oğlum ben sana başka bir hediye alayım diye saz getirdi. Şimdi ben de Ankara Marif Koleji'nde okuyorum. O sırada kolejde saz çalmak, mas çalmak mümkün değil. O dönemin Türkiye'si de çok diskalifiyede, hor görülen bir şey. İşte kapıcılar çalar falan filan diye. Şimdi ben onu kendim öğreniyorum, akort ediyorum ama okula mokula götürmüyorum. Okulda böyle orada arkadaşlar gitar, Elvis Presley bilmem ne falan. Onun için benim 2-3 türlü yapım var. Yani hem kolejde okuyorum o bir çevre, hem Anadolu, Artvinli ve Harputlu bir aile sonra falan. O kültürüm var. Bir de Kur'an kursuna yolladılar beni. Bir cumhuriyet savcısının çocuğu, o da var. Ama eski Türkiye'de bunlar birbirine çok da aykırı şeyler değildi. Bir de koleje gitmek o dönemde şeydi, 50'li yılları söylüyorum. Tek İngilizce eğitim veren okuldu, tek yabancı. Böyle çok insanlara şey geliyordu, çocuk sanki gavur oldu falan filan gibi. Dedem de hacı macı, çok dindar bir adam. Babam dedi ki bu saz dedi senin Anadolu'yla bağını koparmasın. Yabancı okulda okuyorsun, yurt dışına bilmem ne ama hayat boyu Anadolu'yla bağın olsun bu dedi. Hakikaten de öyle oldu.
Ayın şavkı vurur sazım üstüne leylimle.
Sazı kendi kendime öğrendim. Babam adliye müfettişiydi. Çorum Adliyesi'ne bir yaz tatile gitti, beni de götürdü. O sırada Çorum'un kazalarına gidiyor işte. Mecitözü diye bir yere gitti. Orada adliyeye işte kasaya el konuyor, teftiş başlıyor falan filan. Ben de çocuğum. Ben de oyalanayım diye dedi ki oğlum saz meraklısı, buralarda saz çalan birisi var mı falan. Beni götürdüler bir yere. Başkatibin oğlu, adı da Burhan Felek'ti. Nedense. Götürdü o çocuk beni. Bir tane böyle adam böyle kalktı, sakallı, ince bir adam. Böyle bir küçük bir saz çıkardı. İşte dedi müfettiş beyin oğlu falan filan. Başladı çalmaya. Şelpeymiş, ben bilmiyorum o zaman. Radyo sazıyla hiç alakası yok. Ben bir çarpıldım bu müziğe. Ya nasıl pentatonik akorlar basılıyor, bilmem ne oluyor, gitar gibi çalınıyor. Söylediği sözleri de anlamıyorum ama orada da bir kuvvet var. Sanki yüzyılların ötesinden geliyor gibi falan. Ankara'ya döndüm, ben bu sazı arıyorum. Bu nedir bu diye. Hamam önünde bir Yusuf Usta var dediler, o yapar. Gittim. Çocuk. Baktım sazlar arasında bir adam böyle oturuyor, yapmış talaş rende, bir sigara külü uzamış, rakıyı beyazlatmış çay bardağında erenler demleniyor. Ben dedim saz yapacağım, sen dedi ne alakan var sazla? Kimin oğlusun dedim, babam müfettiş falan. Ne yapacaksın sazı sen dedi. O da ne böyleydi. Ben çalıyorum zaten dedim. Çek bir tane çal dedi, aldım çaldım. Aa dedi sen sahiden çalıyorsun ama ben dedim bunu istemiyorum. Böyle böyle oldu. Ben Mecitöz'de gittim. Böyle bir şey vardı. Aa dedi sen dedi dede perdesi istiyorsun ha. Adın ne dedi. Şimdi benim Ömer ve Zülfü ya. Büyük dedemin, o subay dedemin adı Ömer. Öbürünün adı Zülfikar. İkisinden koymuşlar. Yani hem Sünnilerin hem Şiilerin iki kutsal ismi. Yani barış misyonu doğarken verilmiş. Ömer de diyor. Ömer dedim. Derhal çık dükkandan. Derhal çık diye kovaladı beni. Ben de dolaştım sonra geri geldim. Ya çocuk gururu tabii. Sen beni niye kovdun ya dedim. Herkesin bir ismi var. O da üzülmüş herhalde. Hem benim bir adım daha var. O da Zülfü dedim. O oğluk dedi. Gel dedi bak otur. Bu isimler bizde yasaktır dedi. Bazı isimler. Nasıl yasak o? Yani kan davası falan mı? Bizde ne zamandır yasak? Oo dedi. Yüzlerce yıldır. Siz dedim kimsiniz? Biz işte Aleviler falan filan daha. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben dedim ki ben bu müziği öğreneceğim. Bak dedi ben sana bunu öğreteyim dedi. Yaparım da dedi sana. Ama dedi buraya arkadaşların yanında kurban olayım Ömer deme. Zülfü de dedi. Daha keskindi bu işler o zaman. Sonra o bana öğretti. O saz bağlama düzenini öğretti. O sazlardan yaptı. Curabe sazlar ve ben albümlerimin hepsini onunla yaptım. Ve ilk albümümü kaydettiğim zaman böyle arpej falan çalıyorum. O zaman Türkiye'de bir şaşkınlık oldu ya bu ne biçim saz diye. Çünkü şu anda o türün ustaları olan kişiler o dönemde elektro saz çalıyorlardı. Arabesk çalıyorlardı. Köyden gelmiş o şehirde görünce bunları almışlar. İşte böyle arabeskler marabeskler çalınıyor. Bu böyle armonik sazın bu dede perksasap dediğimiz şimdi sazı ilk defa benden duydu insanlar.
Üzüm sepetini de indirdik düze. Üzüm sepetini de indirdik düze. Yalvardım yakardım da getirdim söze.
Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır.
Ben 1960 ihtilalinde 14 yaşındaydım. Tabii çok fazla bir şey anlayamıyorum ama sokakta bir sevinç, hatta bakkal bedava gazoz dağıttı falan insanlara. Bunu böyle şöyle böyle anlayabildim ne olduğunu ama sonra Menderes'in idam fotoğrafının yayınlandığı gazete geldiği zaman babaannem CHP'li bir kadın ama ağladığını biliyorum. Karga gibi asmışlar adam falan diye. ...71'de aynı askerin ya da başka askerler ama ordunun bu sefer bizim üstümüze geleceğini hiç tahmin edemiyorduk. Ve o 60'ların sonu hakikaten Ankara bir büyük kültür merkeziydi. Çünkü çeviriler başladı. Bir kere bir Nazım Hikmet kitabı çıktı. İnanamıyorduk. Nazım'ı teksir meksir olarak buluyoruz, okuyoruz. Ha bu kitap mitap mümkün değil tabii, yasak. Ama dediler ki Nazım Hikmet kitabı çıkıyor. Doğan Avcıoğlu basmış. Kurtulsa Kuvayi Milliye Destanı ya da Kurtuluş Savaşı Destanı diye Abidin Dino resim. Gittik Devrim Kitabı Evi'ne bekliyoruz. Hepsi yaşlı, bir tek ben çocuk. Gittik aldık, herkes 2-3 tane alıyor böyle. Böyle bakıyor polis molis diye, müthiş bir korku ve kitaplar çevriliyor. Bizim Erdal Öz'ün kitabevi, sergi kitabevi. Long play'ler de Haçat Uyan çalıyor, kitaplar çevriliyor, Plehanoflar, Marksist literatür, Kafkalar, Babefler, her şey. Üzerimize bir çavlan gibi kültür dökülüyor. Ankara Sanat Tiyatrosu Godoy'u beklerken de sahne açıyor. Aynı yerde Ionesco oynanıyor, Gergedan falan. Yani bunun içinde yetiştik. Esas yani okul, esas entelektüel okul Ankara'ydı o zaman. Ama 71'de bu hareketi durdurmak istediler. İşte biliyorsun o 9 Mart, 12 Mart olayları sonucunda geldi, bizim tepemize patladı. 3 kere beni içeri aldılar. Bir tanesi Tirçek Hamsi örgütü, Karadeniz'de örgüt kurmuşuz. Daha sonra da uçak kaçırma dediler. Yani Altan Öymen, Erdal Öz, TRT'den Dış Haberler Müdürü Emil Galip Sandalcı, Türkiye'nin centilmen adamı, yazarlar, çizerler. Yani inanılmaz bir şeydi. O sırada 3 operasyon birden yapılmıştı. Birisi Şafak operasyonu. Doğular galiba Beşparmak Dağları'nda mı ne yakalanmıştı bir onlar. Bir jandarma komutanına suikast yapan, Eken'e suikast düzenleyen tim. Bir de bizim uçak kaçırma. Hiç alakamız yok uçak kaçırmayla. Hatta uzun, o dönem çok ağır işkence dönemiydi. Sistematik işkence o dönemde başlamıştı. Çünkü bir de denizler İşte asılacak. Biz de denizler asılmasın diye imza topluyorduk. Aslında esas suçumuz buymuş ama başka şeyler yamamaya çalıştılar. Askeri savcı sorunca bana böyle nasıl kaçırdınız uçağı diye, yetişemedim kaçırdım dedim. Böyle cevap olur mu dedi ama benim de burama gelmiş ya dedim. Bu yani işte çekip vurun bari, böyle suçlamam olur, ne bileyim, ben de radyoda duydum, sahiden radyodan duydum. Böyle bir acı dönemde o, tabii ev bark dağılıyor, aramalar, ev basmalar, ki babam da yüksek yargıç, Yargıtay'da falan o sırada. Ankara böyle. Sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'da işte Ankara'da baktık ki yani o emniyet memniyet takmış, yani pek yaşatmayacaklar. Ben içeri girip çıkmaktan korkmuşum. Çünkü içeri girdiğin zaman çıkacağını bilmiyorsun ki. Diyorsun ki ben artık burada ölürüm herhalde yani. Yeni evlisin, karın var, çocuğun olmuş. Yani alıyor, hapsediyoruz. Uydurma suçlamalarla bunun da sonu yok. Onun üzerine İstanbul'a gideyim dedim. Hani biraz Ankara gözünden uzak olayım diye. Fakat orada da bir gün... Vasıf Öngören'in abisi, Vasıf hapisteydi. Vasıf'ın abisi Ferit Öngören Biz Onatkutlarla yemek yerken geldi, bir şey söyleyeceğim. Vasıf'la görüşte dedi, kulağıma fısıldadı, Zülfü'yü gene alacaklar diye. Eve geldim, Ülker'e söyledim. Bir bodrum kat tutmuştuk şurada Nişantaşı'nda. Düştü bayıldı kızcağız. Olmaz ki bu zulüm, yani sonu yok. Nedir bunun sonu? Bir de işkence diye bir şey var. Çok ağır.
Çok yeni bir parçamızı söyledik. Bir de eskilere gidelim ister misiniz? Siz çok gençsiniz gerçi. 70'li yıllara dönelim. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.
Dedem Osmanlı subayı, evet. Ahmet Muhtar Paşa'nın, evet, falan şeyi. Ondan sonra şehit. Babam hukukçu, dedem de hukukçu benim. Dedem de hakim, babam hakim, amcalarım hepsi. Ben Livaneli soyadı çok meşhurdu şeyde. Livaneli oğluydu onların soyadı, ben değiştirdim. O soyadı adli camiada çok meşhurdu. İlk sanık sandalyesine geçen Livaneli benim. O şeref bana ait. Ama o sıralarda babam görüşe geldi. Böyle tel örgünün arkasından, ki yüksek hukukçu. Hayatı boyunca polise, şeye, cezaevine falan talimat vermiş adam. Çok önemli bir şey söyledi. O sayın muhbir vatandaş dönemi. Kimse kimseyi görmüyor, herkes korkuyor falan ya. Dedi ki oğlum sen, dedi, ailemizin yüzünü kızartacak bir şey yapmadın. O yüzden hiç üzülme. Çünkü dedi sen düşünce dediğimiz, aslında suç olmaması gereken bir şeyden dolayı buradasın maalesef. Bizim memleketimiz böyledir. Osmanlı münevverleri, Türk aydınları hep hapsedilir dedi. Onun için sen üzülme dedi. O bana o kadar büyük bir kuvvet oldu ki.
Dört bir yandan sarılı sahada, ışık yener karanlığı. Bak çocukların gözlerine. Umudu kesme yurdumda.
Dedi ki bizim Onat falan, seni yurt dışına gönderelim, yaşatmayacaklar dedi. Bir sahte pasaport yaptılar, buldular yani bir yerlerden arkadaşlar. Mehmet Yılmaz basmacı diye. Onunla bir çıkış çıkış işte.
14 bin yıl gezdim pervanelikte. Sıtkı ismini bildim divanelikte.
4-5 sene sonra döndüm. O sırada işte orada arkadaşlarımın ağıtlarını, deniz gezmiş ağıtlarını, Sinan ve Mahir arkadaşımdı. Onların ağıtlarını yaptım, bir long play yaptım ve o tabii Türkiye'ye korsan kasetler yoluyla girmiş, Junta'ya karşı direnişin sesi olmuş, hiç haberim yok benim onlardan İsveç'te.
Deniz gezmiş Yusuf Aslan, mahkememiz 146 Taksim 1 madde suyarınca cezası 8
yıla karar şey değil. Ahansız geliyor aklıma.
Ama bu sanatın kendine nasıl bir su gibi yol bulduğunu görebiliyorum. Bakanlar Kurulu hemen yasaklamıştı o albümü. Hala Bakanlar Kurulu kaldırmadığı için hala yasak 74'ten beri. Fakat yayılmış işte Anadolu halkına ve herkese yayılmış. Junta'ya karşı bir ses olmuş falan. 78'de geldim. Bir konser falan istiyorlar. Ben de konser yapmak istemiyorum. Yani daha böyle büyük olaylara sebep olmayayım diye yine sıkı yönetim var. O sırada Orta Doğu Üniversitesi'nden konferans yapın bari dediler. Peki dedim. Türkiye'de müziğin yerel ve evrensel kökenleri diye bir teorik bir konu hazırladım. Bir takım da örnekler. Ankara'ya gittik, Ülker ben, bir de Işık Yenersu vardı. Uçağı çevirip beni aldılar gene, siviller attılar bir arabaya. Diyorum ki bunlar bu ülkücü mü, yolda öldürecekler mi, ne yapacaklar? Ankara'ya ilk girdiğimde gene gözaltına alındım. Gittik işte şeye, bu konferansa mani olmak istiyorlardı tabii. Neyse, o zaman Uğur Mumcu'ya haber veriyor Ülker, o da Ecevit'le konuşuyor falan. Oradan da öyle kurtardık ama konferansa gittim. Spor salonunda 4000 kişi. Engel olmak istiyorlar tabii böyle şeylere, sıkı yönetim. Yani hep şunu düşünürüm. Neden acaba biz bu kadar çektik ki, benden çok daha fazla çekenler, öldürülenler, bildiğin gibi ağır işkencede neler oldu biliyoruz. Niye diye hep düşünürüm. Niye bu ülke, bu devlet sanatçısından, aydınından hoşlanmaz? Sonra da der ki biz kendimizi anlatamıyoruz dünyaya. Efendim bütün dünya ülkeleri anlatıyor derdini, biz anlatamıyoruz. Çünkü senin derdini anlatacak olan kimdir? Bu ülkenin vatansever insanlarıdır. Yaşar Kemal'dir, Ahmet Arif'tir, Nazım Hikmet'tir, şairlerdir, Cemal Süreyya'dır. Sen bunlara zulmetmekle meşgulsün. Yani kendi dilini kesiyorsun. senin dilin kalmıyor dünyayla konuşacak. Elçilikten verilen şeylerle de olmuyor tabii, resmi taleplerle. O yüzden bizden önceki kuşakların çektiği bize de geldi. Bizden sonra da devrettik, gene gidiyor.
Kapıları çalan benim, kapıları birer birer gözünüze görünemem, göze görünmez ölümler.
Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.
12 Eylül'de o sırada ben Türkiye'de oturuyordum. Yaşar Kemal falan çünkü geldi. Ev tuttuk, ettik, oturuyoruz burada. Fakat şöyle bir şey oldu. 1980'de daha Mitterrand iktidarda değil. Jacques Lang, onun sonra Kültür Bakanı olacak olan. Bir diyalog Mediterane, Akdeniz diyalogu diye bir toplantı düzenlediler Marsilya'da. Oraya davetliydik. Çok ilginç bir şey. Oraya da davet edilen 5 Türk. Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Mümtaz Soysal, Çetin Altan ben. Oradayız ve orada bir gün önce haber aldık. İhtilal olmuş Türkiye'de. Şimdi orada da tabii heyecan içindeyiz biz. Oraya da bütün sosyalist partiler katılmış işte. Baba Papandreou falan bir sürü insan. Sonra Paris'e uçakla dönüyoruz. Uçağın şeyinde hiç unutmadığım böyle bir ara bir sahanlık bir yerinde ayağa kalktık. Beşimiz konuşuyoruz. Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Aziz Nesin diyor ki benim bir oğlum var Paris'te. Ben birkaç ay kalayım bakayım. Ne olacak? Biz Yaşar abiyle diyoruz gene Stockholm'e gidelim. Başka çare yok, gidelim orada bekleyelim. Çünkü ne yapacaklar belli değil ki. Mümtaz Bey diyor ki ben Kıbrıs Anayasası'nı yazıyorum. Dönmem lazım, döneceğim. Hem öyle birkaç ay değil, bu iş minimum 10 senesini alır Türkiye'nin. Hiç unutmayın dedi Mümtaz Soysal. Böyle Çetin Altan da galiba döneceğim mi dedi ya da Paris'te mi, onu hatırlamıyorum. Sonunda herkes orada çil yavrusu gibi dağıldı. Sonra gene Stockholm, sonra Paris'e gittim. O da şöyle oldu, daha önce ben Sürü filminin müziğini yapmıştım. Sonra Yol'un müziğini yapmam istedi Yılmaz ama o zaman kaçmıştı. Yol'un müziğini yaptım. Orada da Abidin Dino'nun evindeyiz. Abidin Dino, Yaşar Kemal dediler ki, ya şimdi Yılmaz kaçak, tamam. Bütün Türkiye manşetler onu arıyor. Yılmaz Güney, bu film Cannes'da çıkacak şimdi. Sen müzik adını koyarsan seni yurda dön diyecekler. Yurda dön ne demek? Ya vatandaşlıktan atacağız ya gel işkence falan öldüreceğiz. O zaman ne yapalım? Müstihar isim. Bizde gelenektir. Herkes müstihar isim kullanır. Peki ya isim bulalım dedim. Abidin Bey bir harita açtı. Çok güzel dedi. Britanya'da köy isimleri vardır dedi. O uzun parmaklarıyla baktı baktı. Şurası dedi. Argol oldu soyadı. İyi dedim. Peki büyüklerimiz öyle diyor. İsim ne olsun dedim. Güzin Dino dedi ki Sebastian, adını çok severim. Film çıktı. Müzik de Sebastian Argol. Cannes'da da Altın Palmiye aldı mı? Müzik de Amerika'dan bilmem nereye kadar long playleri çıktı mı? Adam bir meşhur oldu bu Sebastian Argol denen adam. Ama neyse Gemaya Memaya benim müziğim kayıtlıydı tabii. O fayda etti doğrusu yani o yaşamamıza. Üç yıl Paris'te yaşadık. Sonra 84'te Yaşar Kemal'e Mitterrand Legion d'Honneur verdi. Fellini, Elie Wiesel, Joris Ivens, Yaşar Kemal. Elize'de tören yapıldı. O törenden sonra dedi ki Yaşar'a beraber dönelim dedi artık. Ya Ero ya Mero dedi, gidelim dedi. Peki dedik, döndük. Kesin dönüş dediğimiz o dramatik laf 84'te oldu. Hemen Ada Plağı çıktı. Hemen şan konserleri başladı. Egemen Bostancı orada bana konser teklif etti. Profesyonel konserler ama böyle bilet satıldıkça uzuyor. 24 konsere kadar geldi. Her gece doluyor, boşalıyor. Her gece. Çünkü 12 Eylül'den çıkıyor insanlar ve inanamıyorlar. Ey özgürlük söyleniyor, Nazım söyleniyor, karnı kayın, korolar oluşuyor falan. Bir nefes oldu birdenbire. Gelip gitmeyen kalmadı o konserlere.
Senin için doğmuşum aykır bayram, ey özgürlük.
Ankara'da şöyle oldu. 50 bin kişi falandı önce. Sonra bir daha konser 100 bin kişi oldu.
Sevdadır.
Daha sonra daha da çok ordu. Lozan'ı anma yaptık işte, Erdal Bey falan filan, Lozan'da da yaptık.
Tepeden tırna şiir gülleri hep beraber.
Daha sonra 97'nin önemi şuydu, çünkü 94'te benim bir kaza gibi artık gördüğüm, iyice artık şimdi geçmişe bakınca bir kaza geçirdiğim için ben, seçim kazası. Ondan sonra o kitlenin daha da büyük halde gelmesi çok önemliydi benim için. Çünkü politikaya beni çok davet eden oldu, tahmin edeceğin gibi. Yani o kitlelere hele görünce Erdal İnönü gel dedi, ondan sonra bayağı milletvekilliği, bakanlık, şu falan. Ben yok, ben gündelik politikada yokum dedim. Bizim geleneğimiz ayrı yoldan yürüyor. Zaten CHP düşüncesi değildi bizim düşüncemiz. Sol düşünceydi. Yok, gelmem, gelmem, gelmem. Sonra işte seçimi kazandılar. Fikri Kültür Bakanı oldu. Geldi ertesi gün, müsteşarlık teklif etti. Dedim çok sağ ol, ben bunu da yapmam. Fakat sonra bu 94 seçimlerinde o kadar büyük bir ısrar başladı ki bizi İstanbul'da %8'e düştük. Tempo dergisinden analiz gösteriyorlardı, araştırma. %8'e düştük. Allah aşkına bizi gel kurtar. Ya ben girmem, ben nasıl kurtarayım, ben ne bilirim, ben karışmam falan. 1-2 ay bu sürdü ve ben kesin olarak reddettim. Çünkü Ülker de istemiyor, hiç kimse istemiyor. Sonra telefon ettim Fikri'ye, dedim ki yok, ben bunu yapamayacağım. Ya dedi ki böyle telefonla reddetmek biraz tuhaf olacak. Ankara'da dedi, gel böyle genel başkan falan oturalım böyle orada, yani bir sohbetle yapalım dedi. Gidiş o gidiş, oraya gittik. O kadar çok üstüme geldiler ki böyle, ya zor günlerde yardım edilmeyecek de devrimci falan, nasıl olacak bilmem ne. O sırada da o görüşmeleri bazı televizyonlar, rahmetli Güneri Civaoğlu falan, aday oluyor, oluyor, oluyor, oluyor diye yayınlayınca bu sefer kitle de heyecanlanmış. Hadi, hadi, hadi diye, bu kadar onun da baskısını hissediyorum. Ben böyle bir kurban gibi o seçime girdim. O seçim de Türkiye'nin en belalı seçimiymiş meğer. Bu kadar yıldır unutulmayan tek seçim. Şimdi gelince dedim ki, bakın Murat Karayalçın'a ve oradaki herkese. Ya bu madem diyorsunuz ki sol, işte ortanın solunda da tam sol değil ama üç parti var. Bunların ortak adayı olayım. Şimdi bak, Baykal ayrı parti kurmuş, CHP, SHP, biliyorsun bu şey, Karayalçın. Bir de Ecevit'in partisi var, DSP. Şimdi üçü birden girerse olmaz dedim bu. Telefon ettim, Ecevit'e de telefon ettim, Baykal'a da telefon ettim. Ecevit daha soğuk karşıladı, Baykal olabilir falan filan dedi. Fakat sonra hiç konuşmamışız gibi o kadar büyük bir mücadele verdiler ki bana karşı. Yani o seçimlere 3 Sosyal Demokrat Parti girdi. O dönemde de sağ sol arasında böyle geçişler yok ki. Tamamen biliyorsun kutuplaşmış durumda. Mümkün değil yani orayla bir şey olması. ANAP'la ya da DYP'yle falan. Ya DYP Bedrettin Dalan'ı koydu. Öbürü İlhan Kesici'yi koydu, ANAP. ANAP çok kuvvetliydi o zaman. Sonra koydular DSP, Hüsamettin Özkan'ın abisi Necdet Özkan. Onu koydu. Deniz Baykal'da Ertuğrul Günay'ı koydu. Ya diğerlerini bırakmışlar, benimle uğraşıyorlar. Ecevit 2 miting yaptı. Benim aleyhimde koskoca Ecevit 2 miting yaptı oyları aşağı çekmek için. Bu arada da basın uğraşıyor. Uzanlar uğraşıyor, bilmem neler uğraşıyor. Hürriyet, İsveç'te bilmem ne yaptı, işte iltica etti, terörist, merörist falan. Benim Deniz Gezmiş için yaptığım onurumdur her zaman. Yani tabii ki ben cuntacı mı olacaktım ya? Tabii ki cuntaya karşı mücadele ettim. Ve bizim İsveç'te mülteci olan arkadaşlar her biri Yunanistan'a, Brezilya'ya, oraya buraya döndüler. Onurla karşılandılar, yani kahraman olarak karşılandılar. Bizim bu ülkede çuntaya karşı çıktın diye yıllar sonra gene suçluyorsun. Hürriyet'te manşet çekiyorlar işte böyle terörist falan diye. Star televizyonu, uzanların bana olan o düşmanlığı, hem seçimi kaybettirdiler, kaybedilmesinde büyük rol oynadılar. Çünkü anlaşmışlar ANAP'la. Bilmem 370 metre gökdelen. Bütün hesaplar bitmiyor. Hesabı bozan adam oldun mu korkunç bir şey oluyor. Yani durmadan önde koşan atın ayağına ateş edecekler. Bir gün Turgut Yılmaz bir kaset getiriyor, gösteriyor. Atina'da böyle birileri, herhalde Kürt falan, böyle bir gösteri yapıyorlar ve Türk bayrağı yakıyorlar. Orada da montlu, arkadan uzaktan, arkadan mutlu, montlu birisi. Bu işte Livaneli diye yayınlayalım. Diyorlar ki değil, böyle bir şey yok, yap, yok ki o değil. Olsun ya, seçim geçene kadar yani falan diye. Star televizyonu milli maçların arasında bayrağımızı yakan adam. Ya biz birbirimize bakıyoruz, bu ne olduk ya. Birdenbire hayatımda ben böyle düşmanlık görmedim.
Refah Partisi iki seçim arasında oyunu %100'den fazla arttırdığı görülmektedir. Bu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir partide görülmemiş bir büyük başarıdır.
Yani ben tam kurdun ağzına sokmuşum başımı. Beni sonra sanat kurtardı tabii. Ben sadece siyasette olsam o bitiş olurdu. Fakat en yüksek oyu biz aldık. %21 civarı oy aldık. Bu kadar bölmelerine rağmen %12 Ecevit böldü. %1-1,5 da Baykal böldü. Yani biz %36, 3 sosyal demokrat vardı, %36 ile Refah Partisi'ne verildi. O zaman Tayyip Erdoğan bilinmiyor, Refah.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi rührünü, değerli meslektaşım, değerli arkadaşım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Erdoğan'a teslim ediyorum.
Ankara'da da Korel Göymen vardı yine aynı şekilde. Orada da gitti, Melih Gökçe'ye gitti. Türkiye'de bütün bir landslide oldu yani. Hepsini aldılar. Zaten bir dönemin başlangıcıymış o. Neyse şimdi ben orada çok yıprandım tabii. Kendimi de anlatamadım. Sonra 97'de, ondan 3 sene sonra bu konseri yapınca şöyle bir önemi oldu. Doğan Taşdelen kardeşim rahmetli, bu Güneş'le geliyoruz diye bir konser yapalım dedi. Peki dedim. Gene hipodromda. Fakat ben de bilemiyorum hipodromda. Ben zaten hep konserlerimden önce giderim. O boş sıraları, Harbiye, açık hava bilmem ne görürüm böyle stadyumlar. Bakarım yahu nasıl dolacak burası, kim gelecek Allah aşkına falan diye. Sonra ondan sonra bir başladı akın insanlar. Altan Öğmen falan yazdı o zaman. Ben hayatımda siyaset dahil hiçbir kalabalık, hiçbir mitingde hiçbir bu kadar kalabalık görmedim diye. Çok güzel bir şey oldu ama orada tabii bu Doğan Taşdelen'in falan kardeşimin de bir hazırlıkları falan var. Orada onun hesabına göre milyona yakın insan vardı ama 500 bin diye geçti basına.
Çankaya Belediye Başkanı, bu muhteşem koronun oluşturucusu Doğan Taşdelen.
Ben orada turneden bir gün önce falan geldim. Zaten benim konser yaptığım arkadaşlar, müzisyenler benimle beraberdi. Onlar yani fazla bir provaya gerek yoktu ama şöyle bir şey oldu tabii. Kimse bu kadar büyük bir kalabalık beklemiyor. Bu kadar ses ve ışık sistemi de yok Türkiye'de o zaman. Herkes zannediyor ki işte tamam gene 50 bin az değil ama 50 bin kişi falan olur. Ses duyurulur ama ya kilometrelerce gidiyor. Yani inanılmaz bir şey. Oraya nasıl ses yetiştireceksiniz? Yani arkadan ne görebiliyor ne duyabiliyor. Bir sahnede müzisyenlere ayrı monitör sistemi kurulur. Çünkü o dışarı giden sesin yankısı, şusu, busu o falan oradan duyamayız biz. Oradan alamayız sesi. Bize apayrı bir mix yapılır. Bize o ses verilir. Onun ayarları yapılır ve biz öyle söyleriz, çalarız. Şimdi orada böyle bir şey olamadı. Çünkü zaten zayıf ekipman. Kalabalık da o kadar büyük bir kalabalık ki böyle bir başladığı zaman biz sağır gibi söylüyoruz. Kendimizi duymuyoruz. Kendimizi hiçbir şekilde duymuyoruz. Onun için artık müzikal açıdan beni çok tatmin eden bir konser değil. Çünkü duymuyoruz kendimizi. Ama kitle boyutu büyük.
Sizlerle birlikte büyük bir koro oluşturarak şarkılarımızı söylemeye başlıyoruz. Sevda değil. Bir şafaktan, bir şafak.
Güneşle geliyoruz ama yağmurlu bir gün, yağmur gelecek ya, yağmurda da bizim hep kabusumuzdur. Nasıl olacak yağmurda açık hava konserleri, böyle akşama kadar bekleriz. Ertelenecek mi, iptal edilecek mi falan diye. Bu da o kadar büyük bir yer. Ama kimse yağmura mağmura aldırmadı, bu kadar büyük yerde oldu. Arkasından da akşamüstü tam o konsere çıkarken de güneş açtı. Oh dedik, rahatladık. Bunu da söyledik. Zaten adı Güneş'le geliyoruz diye.
Güneş'le geliyoruz dedik. O kadar sözümüz geçerli oldu ki, sizin yüreğinizden geçen duygular geçerli oldu ki, Ankara'nın bulutlu havası bile dağıldı ve bu akşam üstü Güneş'le buluştuk.
Bu kadar insan vardı ama daha da önemlisi benim o tek başına hapishanede yaptığım parçalar. Sürgünde kaydettiğim parçaları bu 500 bin kişinin hep bir ağızdan söylemesiydi. Bu daha önemli bir şey.
Bir ışık seyidir, söpüş geliyor, ışıldayıp gelen sele merhaba.
Yürüme! Yaşar Kemal'in sözleri olan hep merhabayla çıkarım. Yine merhabayla çıktım. Daha sonra da mesela Karlıkayın Ormanını ben söylerim. Halk tekrar eder karşılıklı.
Ve Türk dilinin en büyük ozanı Nazım Hikmet'ten Karlıkayın Ormanı.
Efkarlıyım, efkarlıyım, elini ver nerede elin?
Bunlar biletsiz konserler ama biletli konserlerde şaka yaparım. Ya bilet paralarının yarısını alın çıkarken siz söylediniz falan diye. O kadar insan gelir ama hepsinin ezbere söylemesi. Oradan itibaren zaten anladım ki sanatımla ben devam edebilirim bu işe.
Demir eden döşeyi taştan
Die Zeit gazetesi vardır ya Almanya'nın. O bir başlık atmıştı benimle ilgili. Tam sayfa bir yayın vardı. Diyor ki o halkın türkülerini, halk onun türkülerini söylüyor başlığını atmıştı.
Döndüm daldan kopan kuru yaprağı.
Bana şey sordular. U2 konseri Bono davet etti ya beni ısrarla. Neyse geldim o konsere çıkacağım. Şeyi sordular bana, ya sen bir şey kullanıyor musun yani sahneden önce drug falan. Yok dedim, o bildiğiniz gibi bir şey kullanmıyorum. Çünkü dünyada bütün müzisyenler kullanır ya, yani kitlenin önüne çıkacak. Ama dedim ben başka bir şey kullanıyorum. Onlar da öğrenmek için nedir dediler. Dedim ben daha sahneye adımımı atar atmaz öyle büyük bir sevgi geliyor ki halktan. Ha bu beni öyle hay hay yapıyor, uçuruyor. Unutulmaz bir olaydı ve Türkiye'nin en kalabalık konseri diye kayıtlara geçti. Erdal İnönü onu söyledi. Bu kadar insanı biz toplayamayız dedi. Siz topladınız, sizi dedi kaçırmışız, şey edelim, yani politika yapalım falan. Yok, ben dedim yok. Dünyada da ben klasmana girdiğini gördüm. Yani işte şu Woodstock, şu falan diye. Yani Türkiye'nin böyle bir gücü vardı. Şu anda aynı konser yapılsa aynı şey olur mu? Halkın o enerjisi var mı? Bilmiyorum. Yani o dönemler tabii büyük bir sola karşı büyük mücadele dönemiydi. Melih Gökçek tarafından afişler toplatılıyor, sökülüyor, büyük bir mücadele veriliyor. Yani ben düşünüyorum da şimdi beni tutuklayabilirlerdi de.
Bizim meydanları, şehirleri, ülkeyi inletmemiz hiçbir zaman zorbalıkla olmuyor. Bizim türkülerimiz her şeyden kuvvetli. Bizim şairlerimiz her şeyden güçlü.
11 Mayıs'ta Sultanahmet Meydanı'nda İmam Hatip'ime dokunmayın diye bir refah organizasyonu, konser falan. Orada da salkım saçak şeylerin üstünde, kubbelerin üstünde falan insanlar var ama Sultanahmet'in şeyi malum kapasitesi çok daha az bir kalabalık bize göre. Sonra bizim bu kadar büyük bir konser olunca herkes karşılaştırmaya başladı. İşte Refah Parti Sultanahmet'te şu kadardı. Ama bu onun bilmem 10 misli oldu işte laiklerin gücü falan diye. O sırada sağ basında yazılar yazdılar. Dediler ki sen öyle beygir meydanında yaptın. Hipodrom ya. Beygir meydanında yaptın da o kadar adam, yani bizimki kutsal mekan. Niteliği büyük, yani nicelik olarak seninki büyük olabilir mi? Biz kutsal mekan. Ben de dedim ki, yazı yazdım. Ya dedim oranın eski adının At Meydanı olduğunu bilmiyor musunuz Sultanahmet'in? Bir yandan da bilmezler biliyor musun bunlar tarih falan.
Tarikat tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Başbakan Erbakan tarikat liderleri ve mensuplarına başbakanlık konutunda iftar yemeği.
Yani biz hepimiz endişe ediyorduk tabii Türkiye'nin böyle bir şeriata da yönelmesi, gitmesi falan filan gibi şeyler. Tabii endişe ediyoruz. Yani öyle bir eğilim, çünkü biliyoruz, tarihi de biliyoruz. Ta 3. Selim'in odasında öldürülmesinden başla, 2. Mahmud'un canını zor kurtarmasından, gavur padişah adı konmasından, bütün sultanların Avrupalılaşmaya çalışması ama o ulema denilen o zümrenin bu işi mahvetmesini hepimiz biliyoruz. Sonra büyük bir devrim, Osmanlı modernleşme çabalarının sonucu olarak büyük bir general ve büyük bir siyasetçi geliyor etrafındaki insanlarla. Osmanlı Genelkurmayı'nın da katkılarıyla ve kadrolarının büyük bir devrim yapılıyor ve laikliğe geçiyoruz. Ya bu bizim gözümüz gibi korumamız gereken bir şey. Bundan geri basış ki yüzyıllara dayanan bir şey. Bu Türkiye'nin tarikat yapıları var. Onlar devam etti. Güçlenerek devam ettiler. Bir de tabii en önemlisi Batı Türkiye'de laikleri değil dincileri tuttu. Türkiye'de eğer Avrupa Birliği, ben Avrupa Konseyi'nde de milletvekilliği yaptım. Orada da konuşmalarda söylüyordum. UNESCO'da da söylüyordum Paris'te. Ya burada Legion d'Honneur verdi Fransızlar. Bana Fransız Sarayı'ndaki törende de söyledim. Ya biz Fransa'yı örnek almış bir ülkeyiz. Da Mustafa Kemal ve arkadaşları da Fransız ihtilalinin çocuklarıdır. Yani nihayet o fikirlerle ve aydınlanma. Biz hepsini sizden aldık. E sonra siz gelip bizi... Şeyde bıraktınız, bizi terk ettiniz, yarı yolda gittiniz, Türkiye'yi dincileştirme politikasına girdiniz. Yani ben Batı'nın olağanüstü bir kabahati var Türkiye'nin geldiği durumda. Ben bunu görüyorum ve hala öyle devam ediyor. Çünkü Amerika falan Türkiye'de demokrasi mi var, medeniyet mi var, kadınların durumu nedir buna falan aldırmıyor. Satrançta bir taş olarak bakıyor. Onu da böyle İslami olarak kullanmak istiyor. Biliyorsun Graham Fuller'ler falan neler yazmışlardı. Onun için oradan Türkiye laiktir, laik kalacak kükremeleri elbette ki benim çok hoşuma giden bir şey. Yani ben slogancı bir adam değilim, parçalarım da öyle değil ama gene de bu tepkisi, bu halkın duyarlılığını gösteriyor. Çünkü canı yanıyor o konuda.
Türkiye, haydi, haydi, haydi. Türkiye, haydi, haydi, haydi.
Bu son zamanlarda bu konser paraları falan çok konuşuluyor ya, ben bu anlattığım 5 konserin hiçbirinden bir kuruş almadım. Bu tip kitle konserleri, belediye konserleri, para pul aklımıza mı gelirdi ya? Biz 68'liyiz yani para pul. Hatta komik gelirdi böyle paraydı maraydı.
Nasıl başlar sapırtına, böyle diner birdenbire. Bir ışık parlar yeniden karanlıklar arasından. Umudu kesme yurdundan. Şah damarı vurulsa da, dört bir yandan sarılsa da, ışık yener karanlığı, bak çocukların gözlerine, umudu kesme yurdundan.
Bunlar halkın malı bu türküler. Yani onların malı. Benim yaptığım 300-400 parçadan herhalde en az 20-30'u şeydir artık yani. Bütün solistler de söyledi. Hatta bazı parçaların benim olduğu bile bilinmiyor. Şimdi sanki Leylim Ley beste değil de çok eski bir türküymüş gibi algılanıyor. Mesela ben onu Ankara'da 72'de yaptığım parça.
7 yıldır uğramadım yurduma. Her portağı aramadım derdime.
Sonra Belalım. Onu Sezen istedi. Sezen'e verdim. Ben söylemediğim için. Yani kimden duyarsa şarkıyı öyle zannediyor.
Yanarım tutuşur, yanarım kavurur. Ateşim seninle beni de.
Hangi kuşak kimden duyduysa benim Sinan Cemgil arkadaşıma, kardeşime yazdığım Nur Akağı'dı. Sözü ve müziğiyle. O yok diyor. Bu grup Kızılırmak. Niye? Ondan duymuş.
Dağlar bana geri verin.
Peki ömür dediğin, bir insan ömrünü neye vermeli? Yo bu Hasret Gültekin. Tabii helali hoş olsun, tabii ki söylesinler böyle.
Bir insan ömrünü neye vermeli?
Mesela ilk albümümde benim bir şiir vardır, Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi diye. Uğur onun üstüne bir yazı yazdı. Ama tabii onun benim şiirim olduğu unutuldu. Uğur'un adıyla bütünleşti. Bunlar onur verici şeyler. Aslında bizim eski aşıklar niye isimlerini koyarlarmış şimdi anlıyorum. Hani Pir Sultanım der ki, Karacaoğlan der ki, Derviş Yunus der ki. Demek ki kayboluyor. Ben de deseydim ki, Derviş Zülfü'yü der ki diyemedim.
Tarih yazdınız, tarihe tanık oldunuz. Sağ olun, var olun, sizlerle onur duyuyoruz. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Hoşça kalın.
Müzik. müzik, sinema ve edebiyat alanında imza attığı işlerle ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödüle layık görülen Zülfü Livaneli, 1999 yılında San Remo'da en iyi besteci ödülüne layık görüldü. Şarkıları kuşaktan kuşağa aktarılan Livaneli'nin eserleri Londra, Moskova, Berlin, Atina, İzmir Senfoni Orkestraları tarafından icra edildi ve Zubin Mehta ve Semih'in Kogan gibi şeflerce yönetildi. 2002 yılında CHP'den İstanbul Milletvekili seçildi. 2005 yılında partisinden istifa ederek bağımsız milletvekili oldu. 2006 yılında Barnes & Noble'ın Büyük Yeni Yazarların Keşfi Ödülünü alan Mutluluk olmak üzere pek çok edebiyat ödülü kazandı ve dünyanın önde gelen edebiyat eleştirmenleri tarafından övgüyle karşılandı. Romanları 30 dilde yayımlanan Zülfü Livaneli'nin edebiyat eserleri Türkiye'de 10 milyondan fazla sattı. Livaneli 2014 yılında Fransa'nın en yüksek askeri ve sivil liyakat nişanı olan Legion d'Honneur'a layık görüldü. 2017 yılında Huzursuzluk kitabı ve Bir Kuşaktan Bir Kuşağa ismindeki albümünü yayınladı. Sanatçının bu albümdeki 50. sanat yılı içerisinde yer alan besteleri Sezen Aksu, Selda Bağcan, Onur Akın ve birçok sanatçı dostu tarafından seslendirildi. Livaneli, eşi Ülker Hanım'la birlikte Bodrum'da yaşıyor.